Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, tarihin derinlerine yolculuk programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bir haftalık aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birlikte Yıldırım Bayezid Han'ı konuşmaya başlamıştık. Birkaç programdır konuşuyoruz ki bu sohbetlerin devamı da tabii ki gelecek. Fakat bu hafta çok kıymetli bir konuğumuz var stüdyomuzda. Kendisiyle önemli bir konuyu değerlendirmeye, masaya yatırmaya çalışacağız. Malumunuz Kudüs bizim medeniyet tarihimizde çok önemli bir yere sahip. Sadece medeniyet tarihimizde değil, o medeniyetin zeminini oluşturan inanç tarihimiz için de çok önemli bir yere sahip. Bu programda başka vesilelerle Kudüs'ü konuşmuştuk. Fakat Kudüs'e giden, orayı bilen çok kıymetli bir isim var stüdyomuza. Mahmut Haldun Sönmezer, kıymetli yazar. Onunla inşallah Kudüs'ü değerlendirmeye çalışacağız. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk efendim.
Okay abi, siz de hoş geldiniz.
Ben de çok teşekkür ederim. İbrahim'cim hoş bulduk.
İsterseniz şöyle yapalım. Ben Okay abiye sözü vereyim öncelikle. Okay abinin çünkü sizinle geçmişe dayalı bir hukuku var. Biraz ondan bahsetsin. Ondan sonra Kudüs meselesine başlayalım.
Evet İbrahim'cim, Haldun Bey, ben Haldun'cum derim her zaman.
Eyvallah.
Çok eski arkadaşım. Çok eski tanışırız. 30 yıllık bir dostluğumuz söz konusu. Fakat şöyle bir şey var. Beni hayatta etkileyen, yüz yüze karşılaşarak etkilendiğim toplamda iki kişi sayabilirim. Bunlardan bir tanesi Haldun'dur. Şu sebepten, şimdi anlatacağım şeyi o da unutmuştur. Belki de hiç hatırlamayacak. Belki onun için hiç önemli bir şey değildi. Ben ona bugüne kadar hiç anlatmadım bunu. Hatta programa girerken de söylemedim. Benim için çok beni çok etkileyen bir olay. Bir gün sınıfta, İngilizce hazırlık sınıfındayız Bilkent Üniversitesi'nde. Hı hı. Hocamız şeyi sordu, bu zirve, peak vardır ya İngilizce peak kelimesi. Hı hı. İbrahim'cim. Günü de hatırlıyorum, böyle yağmurlu şey bir gün böyle İbrahim'cim böyle.
Ankara'nın 42'ydi ya.
Aynen öyle. Peak nedir dedi. Herkes bir, çocuklar böyle bir atıldık işte, zirve, doruk. Haldun şayka dedi. Şimdi herkes bir durdu. Şimdi şayka kelimesi, şimdi böyle bir Osmanlıca bir tavır kimse beklemiyordu tabii. Kimse beklemiyordu. Ben de şaşırdım böyle. Ondan sonra şayka, sonra doruk, zirve diye şey yaptı. Haldun, dedim ki dedim bu çocukta şey var. Yani bütün diğer onu bizlerden ayıran bir şey var.
Farklı bir kumaş.
Farklı bir kumaş var onda, bir şey var onda. Ondan sonra benim tabii sonra bizim o şekilde dostluğumuz başladı. Ama mesela bu benim Haldun'la ilgili mesela çok önemli bir şey olmasa da benim için, benim kişisel dünyamda onu diğer insanlardan ayıran bir unsur olarak başlamış ve devam etmiştir. Ki daha sonraki dönemlerde yurtta odasına giderdim. Sohbet ederdik böyle. Benim daha o yaşlarda, düşün 21-22 yaşlarındayız İbrahim'ciğim. Amerikan başkanlarının işte iktidara geliş, ilk başkandan itibaren kaç sene kaldığı, ne zaman ve hangi olayla iktidardan gittiği, hani bırak Osmanlı padişahlarını falan. Hı hı. Muazzam bir okuma aşk arzusu. Bir anım daha var.
Lütfen.
Haldun'la ilgili. Evlenmemişti o zaman da. Tabii okuma aşkını da biliyorum. Tek başına şimdi İstanbul'a atandı, tek başına. Dedim Haldun'cum dedim ya, mesela bu dedim, bu yemek içmek işleri dedim çok zaman alır dedim ya. Ben işte, ben hani annem falan idare ediyorum da dedim, sen şimdi nasıl yapıyorsun? Vallahi o kadar dedi, kitaplardan ayrılmamak için dedi, çayı koyuyorum yanıma dedi, bisküvi, çay bisküvi alıp yerim dedi. Hiç benim için yemek problem değildir dedi. Bak bunlar ufak tefek şeyler belki ama benim için ya da benim gibi düşünen insanlar için bunlar çok önemli şeyler. Geniş bir entelektüel hafızaya sahip olmak ve bu hafızayı geliştirme yolunda gereken adımları atarken hiç zorsunmamak. Bunlar beni çok etkilemiştir. O yüzden hani hayatım boyunca yüz yüze karşılaşıp beni etkileyen iki insan var dediysem, mesela bir tanesi babamdır mesela. Hı-hı. Ama bir de Haldun'dur, ta çocukluğumuzdan itibaren, ilk gençlik yıllarından itibaren. Ha ama bir sitemim var. Ben ondan çok daha hani çok kıymetli bir eser var şu anda yanımızda. Hı-hı. Onu sizin birazdan tanıtacağız. Daha fazla eser beklediğimi her zaman söyledim. Hatta çocukken de söylüyordum. İnşallah bundan sonra olacaktır diye umut edelim.
İnşallah abi, bu da bir bu temenniyle dua
eyvallah,
yerine geçsin.
Eyvallah
diyelim.
İnşallah.
Biz de şimdi Haldun abinin tabii ki birikimden istifade etmek istiyoruz. Şuradan başlayalım isterseniz. Kudüs deyince herkesin bu topraklarda yaşayan herkesin zihninde, gönlünde bir şeyler canlanıyor. Fakat hani biz Kudüs'ün tarihini bilme konusunda çok yetkin bir toplum değiliz. Evet. Kudüs bizim için sadece Filistin meselesiyle gündeme geliyor.
Sınırlı.
Evet, maalesef.
Limite edilmiş.
Kesinlikle öyle. Dolayısıyla açıkçası bu programı dinleyen kıymetli dinleyicilerimizin de biraz ufkunu açmak adına biraz meselenin geçmişiyle başlamak istiyorum Haldun abi. Kudüs bizim için ne ifade ediyor? Tarihsel açıdan neler söylersiniz?
Öncelikle söyleyeyim, çok şey ifade ediyor. Şimdi hep Kudüs dendiği zaman belli kavramlar yörüngesinde, işte belli efendim olaylar istikametinde genelde Kudüs bizim zihnimizde canlanıyor. Bize tedayi ettirdiği hep belli şeyler var. Fakat onun dışına çıkmak gerekiyor Kudüs'ü bilmek, tanımak için. Ben 2019 senesinin 29 Ocak akşamına kadar Kudüs'ü tanımıyordum. Kudüs'e gittikten sonra onun bizim mana dünyamızdaki yerini bir ölçüde kavradım. Yani çünkü çok farklı, çok değişik, çok güzel manalarla müzeyyen. O itibarla öncelikle şunu söyleyeyim. Kitaplardan okumakla veya medyanın bize yansıttıklarıyla Kudüs'ü tanımak mümkün değil. Ben size buyurun bu yemek çok güzel desem, siz de yemeseniz, ben de size o yemeğin güzelliğini anlatsam, onun hakkında ne ölçüde fikir sahibi olabilirsiniz?
Tabii.
Mümkün değil. Ancak onu tatmak gerekir. Kudüs'te tatmak gerekiyor. Gidip gezmek gerekiyor. Görmek gerekiyor. Ancak o zaman Kudüs anlaşılıyor. Genelde Kudüs dendiği zaman bizim zihnimize ne geliyor? İşte Mescid-i Aksa. Efendim o Mescid-i Aksa arazisindeki altın kubbeli mimari eser. Abdülmelik bin Mervan'ın hediyesi olan Kubbetü's-Sahra. Oğlu Velid'in hediyesi olan Kıble Mescidi vesaire. Ve oradaki olaylar, Yahudilerin maalesef dindaşlarımıza yapmış oldukları eziyetler. Genelde bu bağlamda Kudüs bizim zihnimizde veya işte Batılıların ağlama duvarı dedikleri ama gerçekte bizim gönül dünyamızdaki adı Burak Duvarı olan o yapıyla bizim zihnimizde tecessüm etmiş, cisimleşmiş, yerleşmiş olan bir mahal, bir mekan, bir coğrafya Kudüs ve Filistin hakeza. Fakat gidip gördüğünüz zaman bundan ibaret olmadığını, oranın karış karış gezilmesi gerekli olduğunu, hem dini açıdan hem tarihi açıdan her açıdan çok önemli olduğunu çok rahat bir şekilde müşahede ediyorsunuz. Şimdi şöyle ben hissiyatımı müsaade ederseniz
lütfen
ifade edeyim. Hammer 1790'lı yıllarda bir genç bürokrat olarak, Avusturya elçisi olarak, onun genç bir bürokratı olarak İstanbul'a ayak basıyor. Gemi yolculuğu yapıyor. Boğaziçi'ne girer girmez Boğaziçi'nin o güzelliği adeta Hammer'i baştan çıkartıyor. Diyor ki şu diyor alemde diyor ulaşılabilecek diyor güzellik açısından, doğal güzellik açısından, efendim tarihi güzellik açısından insanoğlunun diyor ulaşabileceği diyor en zirve diyor nokta burası olsa gerek diyor. Bundan daha güzeli olmaz diyor. Adeta büyüleniyor.
Müthiş.
Yani İstanbul'un efsununa kapılıyor, kendisini kaptırıyor. Benim Kudüs'e gidip geldikten sonra da aynı şeyi söylüyorum. Benim de sahip olmuş olduğum duygu yoğunluğu bundan farklı değildi. Yani Kudüs'ü görünce ben de benzer hislerle meşbu oldu benim gönlüm.
Haldun'cum sen çok başka şehirlerde gezdin yurt dışında.
İyi olur.
Bu Avrupa'da da çok şehir gezdin. Bu Kudüs şimdi, meselesi çok farklı değil mi?
Hepsi güzel. Şimdi biz yaklaşık 8-10 yıldan beri bizim malum programımızın, bizim diyorum sizin yapmış olduğunuz bu programın formatı biraz sohbet eksenli olduğu için ufacık kısa da olsa buraya da girelim müsaadenizle.
Lütfen tabii ki.
Yaklaşık bir 8-10 seneden beri 2013'te ilk defa yurt dışına çıktım, Mısır'a gittim. Ondan sonra özellikle Akdeniz havzasındaki bazı ülkeleri, hatta bazılarından tekrar tekrar geçmek de nasip oldu. Gezme imkanım oldu. Şunu size söyleyeyim, hepsi güzeldi. Çünkü bir seyyah için asıl olan görmektir, hissetmektir, tahkik ve tetkiktir. Yani biz öyle gönlümüzü eylemek için gitmiyoruz, efkar dağıtmak için gitmiyoruz. Anlamak, görmek, hissetmek, idrak etmek, kendi bakış açımızdan, kendi farklı perspektifimizden pek herkesin göremeyeceği bir takım noktaları keşfetmek maksadıyla gittiğimiz için. O yüzden hani benim seyahatlerim farklı. Ve ben hiç gittiğim yerden asla pişmanlık duymadım. Hmm. Yani zaten duyulmaz. Zaten bir seyyah için New York'ta Times Square'da gezmekle, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin bir arka sokağında gezmek arasında bir fark olmamalı.
Kesinlikle.
Çünkü
öyle.
Her ikisi de farklı. Allah bir yarattığını ikinci bir sefer yaratmıyor. Gerçi insanoğlu da bir yaptığını bir daha yapmıyor. Hani bakacak olursak. Çünkü bizler için tecellinin tekrarı yok efendim. Mesela şu anda yaşadığımızı biz bir daha yaşamayacağız. Bir araya gelsek bile tekrar, şurada bile gelsek mutlaka bir fark olacak.
Evet.
O yüzden hayatta içinde yaşamış olduğumuz dünyada, alemde tecellinin tekrarı yok. O yüzden hani ben hepsini sevdim ama gelelim Kudüs'e. Kudüs bizim ayaklarımızı yerden kesti. Yani gerçekten 2019'un 29 Ocak akşamına kadar ben de her mümin gibi, her Müslüman gibi, İslam dünyasının bir ferdi gibi, her ferdi gibi işte orayı bizim gönül dünyamızda kutsal olan bir yer olarak biliyordum. Hadis müdevvenatından duyduklarımızla, efendim dini bilgiler çerçevesinde edindiğimiz kanaatle, İslam'ın 3 büyük mabedinden, aleyhissalatu vesselamın da ifadesiyle ziyaret edilmesi gereken 3 mabed der Efendimiz. 3 mabedinden biri olarak biliyordum. Ama tabii gidip gördükten sonra çok daha dediğim gibi farklı şeyler düşünmeye başladım. Kudüs çok çok başka bir yer. Şöyle söyleyeyim size. Kudüs'e tekrar tekrar gitmek gerekiyor. Başka programlarda da tekrarladım ama sizin programınızda da tekrarlayayım. Ariflere has bir kelam-ı kibar vardır. Aynen şöyle denir. Asıl olan çok kitap okumak değildir. Asıl olan iyi kitapları tekrar tekrar okumaktır. Hı-hı. Çünkü her okuyuşunuzda o kitaplardan siz çok daha değişik, çok daha farklı manalar devşirirsiniz, çıkartırsınız. Kudüs'te de Kudüs gibi manevi şehirler, efendim manevi beldeler, manevi menzilleri de tekrar tekrar ziyaret etmenin gerekli olduğuna inandım.
Her seferinde başka bir şey ediniyorsunuz değil mi?
Çünkü oradaki manalar, hani her şehirde o yok. Evet, her şehrin kendine ait bir ruhu var. Ruhsuz şehirlerin bile ruhu var. Hani öyle ifade edelim. Hani o yeni yapılmış binaların, apartmanların, hani
büyük rezidansların
bile en azından çağ verdikleri bir mesaj var. Fakat bazı şehirler, mesela Kudüs gibi, efendim Kahire gibi, efendim St. Petersburg gibi sayılabilir. Bunların sayısı mebzul miktarda arttırılabilir. Gerek yok. Bazı şehirlerin insana vermiş olduğu, mesela ben Roma ve Floransa'ya gittim. Roma ve Floransa'yı etkilendim çok yani hakikaten. Bazı şehirleri tekrar tekrar gezmek gerekiyor. Çünkü her geldiğinizde görüyorsunuz ki adeta bu şuna benziyor. Yer altının bir katmanına inmek gibi. Daha alt katmanlara iniyorsunuz. İdrakiniz genişledikçe, anlayışınız efendim ilerledikçe, genişledikçe siz yeni bir, o şehirdeki yeni bir katmanı keşfediyorsunuz. O yüzden
Halducuğum,
diyorum ki
çok özür dilerim. Demin çok güzel bir şey söyledin.
Eyvallah. Diyorum ki şunu tamamlayayım müsaadenle Okay'cığım. Bazı şehirler tekrar tekrar ziyaret edilmeli, tekrar tekrar gezilmeli. Buyurun.
Şunu ekleyecektim de İbrahim'ciğim. İyi kitaplar da aynen bu şekilde, Haldun sözünün başında bahsettiği gibi. Bir romanı, iyi bir romanı bir kere okuyorsun. Müthiş bir zevk alıyorsun, tad alıyorsun. Araya biraz mesafe koyup bir daha okuduğun zaman aynı tadı aldığın gibi kaçırdığın bazı zevk kırıntılarını, haz kırıntılarını toplamaya başlıyorsun. İlk okuyuşunda fark etmemediğin mesela.
Evet.
Bir okuyuşunda biraz daha topluyorsun. Bir okuyuşunda biraz daha. Benim böyle 8-9 kere okuduğum, baştan okuduğum kitaplar var İbrahim'ciğim. Belki bu programlarda bahsettiğim isimlerden ama demek gerçekten de işte bu güzel şehirlerde de bu husus var. Orhan Pamuk Kara Kitap'ta Kahire, Şam ve İstanbul'dan bahsediyor. Bunların sokaklarında gezmek diyor. Sonsuzluğa uzanan birer yolculuk gibidir diyor. Bilhassa İstanbul'un diyor.
Evet.
Çünkü belirgin bir şehir planı olmadığı için
her sokağında ayrı bir hikaye var.
Evet, her sokağında ayrı bir hikaye vardı, bir masal yolculuğu gibidir diyor. Çünkü nereye çıkacağını bilemezsin o sokağın diyor.
Merhum merhum ve mağfur Fethi Gemkuloğlu beyefendi özellikle Şam hakkında öyle dermiş. Nereye giderseniz gidin, Şam'a da mutlaka gidin, orayı görün. Evveli fitne Şam, ahire fitne Şam dermiş. Onu da buradan rahmetle alalım Gemukluoğlu'nu. Hakikaten abi, görmek gerekiyor. Zaten Şam Kudüs'ün bir nevi komşusudur. Gemukluoğlu 1977'de kaybettik onu. Allah gani rahmet eylesin. Biz abi, maalesef abi, ona yetişemedik. Yani ama dediğim gibi Dost Gözüyle isimli bir kitabı vardır. Herkes okuması gerekir o kitabı. Yani dostu tanıtan, dostun kim olduğunu hissettiren, bu opinion leader dedikleri kanaat önderlerinden birisidir.
Evet.
Fethi Gemukluoğlu beyefendi. Allah gani gani rahmet eylesin diyelim. Onu da bu vesileyle anmış olalım. Şimdi Kudüs'ün tarihi deyince bir defa şunu çok bir bedahat olarak, kesin bir hakikat olarak ifade etmek gerekir. Kudüs'ün Yahudilerden çok önce mevcut olan sakinleri var. Hani Yahudi kavmi, orası bizim İsrailoğulları bizim diyorlar ama biliyorsunuz İsrailoğulları İbrahim Halilullah'ın torunu olan Yakup Aleyhisselam'ın evlatlarından türemiştir.
Evet.
Onlar yokken daha, yani Beni İsrail daha yokken, tohumları atılmamışken İbrahim Aleyhisselam, üç büyük dinin de atası olan İbrahim Aleyhisselam, Urfa'dan, eski adıyla Edessa,
evet,
Edessa'dan yola çıkmış, efendim şeye gelmiştir, Orta Doğu'ya gelmiştir, bu coğrafyaya inmiştir, nihayet El Halil'de karar kılmış, oraya yerleşmiştir. Fakat El Halil şehrine yerleşmeden evvel şeye uğramıştır, bizzat Kudüs-i Şerif'e uğramıştır. Kudüs'e uğramıştır. Tabi o zamanlar adları farklıydı buraların. Çünkü çok değişik isimler aldı. Öncelikle tarihi dediniz. İlk olarak Kudüs ismine biz eski Mısır tabletlerinde rastlıyoruz. Eski Mısır tabletlerinde milattan önce 1800-2000 yılları, o yıllara kadar giden bir arka planı var. Urşalim deniyor bu şehre. Yani barış şehri anlamına geliyor Urşalim.
Evet.
Tabii ismiyle bugünkü keyfiyeti arasında da büyük bir paradoks var. Herde takdir edersiniz. Daha doğrusu tarihi dediniz ya, tarih boyunca zaten bu paradoks hep kendisini hissettirmiş maalesef. Kendisini göstermiş. Belki de çok kıymetli, kimseye yar olmayan nazlı bir gelin olmasından kaynaklanıyor. İbrahim Aleyhisselam Kudüs'e uğruyor. Ve Kudüs'te muvahhid olduğu söylenen Melkisedek'le, orada o esnada Yebusiler var. Bir Kenani kavmidir. Zaten o topraklara biliyorsunuz Kenan denir.
Beldesi, evet.
Bir Kenani kavmidir. Yebusilerin lideri, yani hükümdarı olan Melkisedek'le görüşüyor. İslam literatüründeki adı bu zatın Melik Saduk'tur. Onunla da görüşüyor. Daha sonra El Halil'e gidiyor, yerleşiyor. Yani o dönemde daha eski şeylerine baktığımız zaman ilk sakinlerinin Amalika kavmi olduğu söyleniyor. Onların da bugünkü Arapların atası olduğu, onlarla akraba olduğu söylenir hatta. Yani baktığımız zaman eğer en eski bu topraklarda kim diyorsak, en azından şunu söyleyebiliriz. En eski olan bu toprakların sakinleri Yahudiler değil. Yani onlardan çok önce, İbrahim Halilullah'tan evvel bile bu topraklarda yaşayan efendim başka Orta Doğu kavimleri var. Bu coğrafyanın efendim kavimleri var.
Yani eğer birileri sahip çıkmak isterse, birilerinin sahip çıkması gerekirse Araplar sahip çıkmalı.
Evet,
aslında
Arapların sahip
Amerika
çıkması.
Amerika kavmi zaten bahsi geçer Talut Aleyhisselam'la birlikte.
Evet. Şimdi Kudüs'ün böyle bir eski tarihi var. Tabii Kudüs Yahudilerin tarihine Davut Aleyhisselam'la beraber girmiştir. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan gelen Davut Aleyhisselam'la beraber girmiştir. 40 yıllık hükümdarlığının 7. senesinde Davut Aleyhisselam o toprakları fethetmiştir. Hani şunu da söyleyelim. Hani biz burada Yahudiler Davut Aleyhisselam'ı, ki onlar kral olarak kabul ederler. Yahudi literatüründeki adı David Hamelech'tir. Oğlu Süleyman'ın adı Şilomo Hamelech'tir, Süleyman peygamberin. O açıdan baktığımız zaman zaten onlar için bir hükümdar, yani bir peygamber değil. Davut Aleyhisselam'a bir başka bakış atfettiğimiz zaman ise, Yahudi tarihine Davut Aleyhisselam'dan giriyor ama Davut Aleyhisselam zaten İslam tarihinin de bir parçası bizim için. Hani Davut Aleyhisselam aynı zamanda bir İslam peygamberi, biliyorsunuz. Dinler tarihi şey açısından, efendim dinler açısından farklı tezahürlere sahip. İsa Aleyhisselam'a biz çarmıha gerildi diyoruz. Gerilmediğine inanıyoruz. Ama Hristiyanlar gerildiğini düşünüyorlar, evet. Çarmıha gerildiğini. O açıdan baktığımız zaman zaten burası aynı zamanda İslam tarihinin de
merkezlerinden
birisi. Evet. Daha sonra oğlu Süleyman Aleyhisselam, demin de konuşmuştuk. Süleyman Aleyhisselam mabedi yaptırıyor. Şunu da söyleyelim. Süleyman Aleyhisselam'ın mabedini tekrar inşa etme düşünüyor Yahudiler. Süleyman mabedi diyorlar. Gerçekte o Mescid-i Aksa.
Evet.
Çünkü Süleyman Aleyhisselam'ın kalkıp da bir Mescid-i Aksa dışında, yani bir Müslüman mabedi dışında bir mabet inşa ettirce düşünülemez zaten. Tabii. Yani hani secde edilen yeri.
Bu resimleri tasvir edilen duvarlar arasında.
Çok güzel oldu sordunuz. İki sefer zaten mabet yapılmış. Biliyorsunuz milattan Süleyman, onu ifade edelim. Süleyman Aleyhisselam mabedi yaptırdıktan sonra 40 yıl hükümdarlık yapıyor. Her ikisi de baba oğul 40'ar yıl hükümdarlık yapıyorlar. Kendisinden sonraki dönemlerde devlet ikiye ayrılıyor. İki kavim kuzeyde İsrail. 10 kavim galiba İsrail'i oluşturuyor. İki kavim de güneyde Yahuda devletini oluşturuyor. Yahuda devletinin de merkezi zaten Kudüs.
Evet.
Tabii o zamanlar Davut'un şehri denmiş, Urşalim denmiş. Hatta 10. yüzyıla kadar, 2. asırdan 10. yüzyıla kadar İlya denmiş. Yani İmparator Hadrian, bu Edirne'yi de kuran İmparator Hadrian oraya İlya adını vermiş falan. 10. yüzyıla kadar Emeviler, Abbasiler dönemine kadar bu isimle anılmaya devam etmiş. Lan ne dersem 10. yüzyıldan sonra artık Kudüs ismi iyice yerleşiyor. Şimdi Süleyman Aleyhisselam'dan sonra zaten ikiye bölünüyor devlet. Milattan önce 586-587 yıllarında da kuzeyden gelen bir kuvvet Yahuda devletini ortadan kaldırıyor. Daha evvel Asurlular şeyi ortadan kaldırmışlar. İsrail devletini ortadan kaldırmışlar. Babilliler ise daha güneyde yer alan Yahuda devletini yıkıyorlar ve onları sürgüne gönderiyor. Sürgün başlıyor işte. Onların hayatındaki en önemli sürgün budur. Sürgün hayatı. Babil sürgünü. Babil sürgününden de 50 yıl sonra dönüyorlar. Bu çünkü Babil devleti yıkılıyor. Kirus şeyi yıkıyor. Babil'i yıkıyor. Babil'i yıktıktan sonra bunlara yol açıyor. İkinci sefer mabet tekrar yapılıyor. Milattan önce 515 yıllarında ikinci sefer tekrar yapılıyor. İlk yapılışı 900'lü yıllar. İkinci yapılışı 960'lar. O yıllarda yapılmış ilk olarak. İkinci sefer ise Zorobabel tarafından ikinci defa mabet yapılıyor. Bu mabette milattan sonra 70'te çıkan meşhur bir isyan var. Hatta isyan bastırıldıktan sonra bile Masada'da devam ediyor o meşhur isyan. O isyan sonucunda ikinci sefer mabet yıkılıyor. Mabedin etrafında geriye kalan tek unsur mabedin etrafındaki ihata duvarının batı kısmı oluyor. İşte bugün ona Kotel Hamaravi dedikleri Yahudilerin batı duvarı. Hristiyan dünyanın ağlama duvarı dediği yer. Bizim ise gönül dünyamızdaki adıyla Burak duvarı ayakta kalıyor. Mevcut olan durum budur efendim.
Evet. Bir ara verelim isterseniz abi.
Rica ederim.
Aradan sonra inşallah devam edelim tekrar. Değerli dinleyicilerimiz, programımıza kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından inşallah tekrar huzurlarınızda olacağız. Efendim, aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinleri Yolculuk programımızda ben Deniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Radyosunu yeni açan dinleyicilerimize hatırlatmış olalım. Bu programımızda kıymetli bir isimle birlikteyiz. Yazar Mahmut Haldun Sönmezer bizimle beraber, kendisiyle Kudüs meselesini konuşuyoruz ki Kudüs zaten başka programlara da ifade ettiğimiz gibi bizim her an gündemimizde olması gereken mevzuların bence başında geliyor. Çünkü Kudüs her gün yeni bir badire ile karşı karşıya kalıyor. Ki meselenin tarihini, sosyolojisini bilmeden, oralara gidip de aradan önce Haldun abinin söylediği gibi oralara gidip görmeden Kudüs meselesine vakıf olmak mümkün değil gibi geliyor bana. Okay abi, siz bir soru soracaktınız. Siz devam edelim inşallah.
Evet, teşekkür ederim İbrahim'ciğim. Haldun'cum, bu Persli Kiros'un Yahudileri Kudüs'e geri kabulünden mütevellit bir İsrail'le İran arasında bugüne dahi yansıyan bir muhabbet, bir yakınlık olduğu konuşulur.
Hep
bu doğru mudur?
Evet. Yani şimdi baktığımız zaman, yani zamanımızda İsrail-İran münasebetlerine, Yani sürekli bir şekilde biliyorsunuz.
Didişme vardır.
Didişme var. Bir söz düellosu var.
Evet. Ama fiiliyata dönmez peki.
Devletlerin bu konuda yani hani söz düellosu yapmaları nedir? Ne anlama gelir? Bu bir gerçekten hakiki bir mücadele midir? Bir veya cidal veya kitale varır mı? Tıpkı şu anda Rusya-Ukrayna arasında olduğu gibi. Hı-hı. Yoksa bu bir nasıl anlatalım size, kayıkçı kavgası mıdır?
Evet.
Yani bu yani tartışılır. Fakat şu var ki hakikaten Yahudilerin İranlılara, daha doğrusu Kirus'a, İran hükümdarı Kirus'a karşı bir muhabbetlerinin olması son derece normal. Yani çünkü Kirus...
Nebukadnezar'ın gazabından sonra Kirus'un evet, merhameti
aynen,
onlara bir...
Nebukadnezar'ın, güzel, efendim gazabından sonra, eziyetinden sonra efendim Kirus'un yaklaşımı onlar için adeta can suyu olmuştur. Ve tekrar ülkelerine dönmek, vatanlarını yeniden inşa etmek, oraya kavuşmak imkanına kavuşmuşlardır. Şimdi bakın enteresandır. Yani bir devlet adamının da ne olması gerekir öncelikli olarak? Tarih şuuru olması gerekir. Ve bir devlet adamı sadece kendi tarihini bilmekle iktifa edemez. Dünya tarihinde çok iyi bilmesi gerekir. Çünkü iki şeyden bahsediyor bir İtalyan mütefekkir. Devlet adamlarında diyor şu iki özellik olmalı diyor. Şu iki disiplinde diyor çok iyi olmaları gerekiyor. Birisi tarih, diğeri sosyal psikoloji.
Yani
kitlenin ruhunu bilmek, anlamak, kitlelerin özellikle. Ama ondan evvel tabii siyasetin rotasını da çizerken mutlaka efendim pusulayı doğru istikamete çevirebilmek için tarih bilmek gerekiyor. Çünkü tarih siyasetin pusulası.
Kesinlikle öyle.
Bir küçük parantez açabilir
tabii
miyim?
Ki, tabii ki.
Haldun dün bu sözleri çok direkt örtüşen bir şey hatırlattı İbrahim'cim bana. Durkheim'in Marx'ı eleştirirken, tenkit ederken açtığı ana parantez noktası burası. Yani devleti Marx'ın sürekli bir zulüm aracı olarak görmesi, işçi sınıfı üzerinde, çalışan sınıf üzerinde görmesi ve nihayetinde yıkılması gereken bir düşman olarak görmesini tavrı Emil Durkheim'in tenkidi burada başlıyor. Diyor ki bunu bir yıkılacak unsur olarak değil, aslında güçlendirilmiş ve yenileştirilmiş bir bürokrasiyle hem devletin hem de toplumun, insanların daha iyi bir hayata kavuşmalarının şeyidir, sebebidir aslında diyor. Böyle bir tenkidi var. Ben o aklıma geldi.
Şimdi devlet adamlarının hakikaten bu konuda dikkatli olmaları ve donanımlı olmaları gerekiyor. Bakın 1948 senesinde İsrail devleti 14 Mayıs günü Ben Gurion tarafından dünya medyasının gözleri önünde ilan edildi. Burada bir devletin kurulduğu açıklandı. Ondan yarım saat içerisinde Amerika Birleşik Devletleri İsrail'i tanıdı. Yani yeni kurulan bu devleti, bu Yahudi devletini tanıdığını bizzat ilan etti. Hatta 10 dakika sonra derler. Amerikan Başkanı Truman efendim İsrail'i tanıdığını ifade ettiği söylenir.
10 dakika sonra.
10 dakika sonra. Yani bu bir tamamen yani dediğiniz gibi her şey hazır. Yani Amerika bile hazır.
Planlanmış,
Rusya
kurgulanmış.
Hazır, hepsi hazır. Daha sonra da zaten bu iki büyük gücün şeyinden sonra, tanımasından sonra dünya devletleri, özellikle Avrupa devletleri, Hristiyan dünya peşi sıra İsrail'i tanımıştır. Şimdi biz de 1949'da tanıdık.
Evet.
Yani evet.
Tanımak zorunda kaldık.
Tanımak zorunda
çok
kaldık.
Çok uzun süre değil. Evet.
Truman doktrininin evet, sonrasında. Evet.
Maalesef. Şimdi enteresandır. Truman'ı teşekküre gidiyorlar. Başkan Truman'ı. Kimler? Amerika'daki Yahudi lobisinin önde gelen temsilcileri. Truman onları şu şekilde karşılıyor. Diyor ki ben sizin Sirus'unuzum.
Ya.
Evet. Yani bunu bizzat bir Yahudi yazar söylüyor. Yazmış olduğu eserlerin birinde İsrail Şahak vardır. Bu adam 1945'ten sonra İsrail'e yerleşmiş. Evet. Üniversitede uzun yıllar görev yapmış fakat öldü.
Tenkitleri var.
Tenkitleri olan ciddi bir bugünkü İsrail devletinin evet, politikasının tıpkı Garodi gibi ciddi bir münekkidi.
Çok özür dilerim. Bir şey söyleyeyim.
Tabii ki. Tabii ki.
İsrail Şahak şundan bahsediyor İbrahim'ciğim. Bir cumartesi günü bir kaza alıyor. Ya. 40 yılda da bir gidermiş yani şeye İsrail.
İsrail evet.
Bir kaza alıyor fakat kimsenin Hatta kendi yakınlarına söylüyor. Ya telefon edin diyor ambulansa. Hı-hı. Bugün cumartesi diyorlar. Şabat günü. Bugün iş yapmayız biz. Telefon tuşu bile çevirmiyorlar. Buradan başlayarak bazı sert tenkitler getiriyor. Tamam, bu temel itikadi anlayışlarına. Bunu hiç unutmamıştım. Beni çok etkilemiştir.
Şey, yani. Şimdi de bir meşhur profesör var biliyorsunuz. Amerika'da Norman Finkelstein diye. Evet. O da çıkıp İsrail'in hem mevcut siyasetini, politikasını hem de Siyonizmi açıkça eleştiriyor.
Evet.
Ve enteresandır, daha sonra bu Başkan Truman, biliyorsunuz Başkan Roosevelt öldükten sonra onun kalan süresini tamamlamıştır. Hı hı. İkinci sefer başkanlığa aday olur 1948 seçimlerinde, 48-49 yıllarında ve kendisine Yahudi lobisinin önde gelen isimleri seçim kampanyası esnasında kendisini ziyaret ederler. Ve 2 milyon dolarlık bir çantayı kendisine takdim ederler. Hı-hı. Ve şunu derler, efendim derler, bu sizin İsrail'i tanıma noktasında göstermiş olduğunuz efendim seri tavrın, hızlı tavrın bir karşılığıdır.
Ya.
Evet, yani
10 dakika sonra tanımış olmanın,
10 tanıma
getirisi
tanımış 2,5, olmanın
2 milyon dolar
karşılığı 2 milyon çok dolardır. O dönemin şartlarında, yani bugünkü şeye göre belki küçük bir para olabilir ama
tabii
48-49 yıllarında bu para hayli yüksek bir
John
paraydı.
John Kennedy de Haldun'cum belki işitmişsindir bunu. Genç bir senatörken, artık başkan adayı olma aşamasında onu bir yerde büyük bir Yahudi iş adamının evine yemeğe davet ediliyor Kennedy.
Bak, ben duymamıştım, öğrenelim.
Buyurun. Buna burada Haldun'cum bütün Yahudi think tankleri tarafından destekleneceği, sadece yıllık ödenekleri hususunda, bu Amerika'nın İsrail yaptığı yıllık ödenekler hususunda ve içerideki lobilerinde devlet tarafından destekleneceği hususunda birkaç garanti istiyorlar yemek esnasında ve önüne 11 milyon dolarlık da bir çanta bırakılıyor. Şimdi Kennedy'nin ipini çeken olaylardan bir tanesi, bunu bayağı bir tevatür noktasında çok fazla anlatan var bu olayı. Hı-hı. Bu çantayı eliyle ittiği ve yemekten de kalktığı, kimseyi kırmadan bir bahaneyle yemekten kalktığı söyleniyor. Ve bundan sonra Kennedy'ni uçuruma sürükleyen sürecin de bununla başladığı, tam başkan seçiliyor ama o aradaki kan uyuşmuyor.
Uyuşmuyor.
Çünkü Katolik'ti zaten, biliyorsun kendisi.
Biliyorum. Katolik'te şu evet. Var. Zaten Kennedy kıl payı seçilmiştir.
Hı-hı. Evet.
127 bin oy farkıyla, bakın aklımda kalmış, seçilmiştir.
Çok küçük yani, bir fark ya.
Çok küçük bir fark. İşte imajın güçlü olması Kennedy'yi seçtirmiştir. Ama dediğim gibi ikinci seçim döneminde de seçilme ihtimali yüksek olduğu için o unsuru seçimler gelmeden ortadan kaldırmayı tercih etti ilgili odaklar. Bakın o dönemde başkan olduğu dönemde İsrail'in Cumhurbaşkanı Ben Gurion'dur. 1948'den itibaren İsrail'i yöneten kişidir Ben Gurion. Çok birkaç ufak dönem hariç hemen hemen 15 yıllık dönemde o başbakanlık yapmıştır. O suikast teşebbüsü olmadan yaklaşık 5 ay önce de şeyi bırakmıştır, başbakanlığı bırakmıştır. Enteresandır. Onun yazdığı mektuplar var. O mektuplarda Kennedy'ye hitaben genç adam hitabı şeyini kullanıyor, ifadesi. Genç adam. Yani
yani Timur'la Yıldırım'ın yazışmaları gibi değil mi?
Evet. Ama tabii genç adam yine iyi bir ifade. Siz geçen hafta Yıldırım'ı konuştunuz. Dedim. Yıldırım maalesef biraz orada diplomatik nezaketi aşmış. Kelbe akur. Kelbe akur ifadesi hakikaten ağır bir ifade. Ey Timur dedikleri kelbe akur. Zaten o savaşı bir diplomatik başarısızlık olarak görürler her iki taraf
tabii,
açısından da.
Tabii.
Biz Kudüs'e dönelim. Kudüs hakikaten...
Bir şey daha, bir parantez ki, daha. Haldun'cum oradan devam etsen. Birinci Körfez Harbi sonunda Baba Bush zamanı. Amerika'nın oldukça maddi külfeti oluşuyor.
1992 galiba.
91 ya da 92'de oluyor evet. Bu. 92'nin başlarında olan bir vaka bu İbrahim'ciğim. Yıllık 10 milyar dolar bir ödeneği var İsrail'e. Amerika'nın düzenli olarak verdiği. O seneye özel olarak,
has olarak
evet. O seneye has olarak, bir sebebe mahsus olarak bu parayı vermek istemiyor. George. Çünkü çok büyük savaş giderleri olmuş. İbrahim'cim o sene İspanya'daki AGİT toplantısının girişinde iki tane suikastçi Mossad tarafından, her ne hikmetse Mossad tarafından yakalanıyor. George Bush'a suikast yapacak ilk kişi. Yani bunun bir mesaj olduğu, evet. Amerika'ya net mesaj olduğu yani söylenir.
Parayı vermezsen her an öldürülebilirsin.
Evet, evet. Yani biz senin devletinde her zaman hakim bir unsuruz demeye getiriyorlar.
Mesajı
yani.
Vermeye mesajı, çalışıyor. Mesajı veriyor. Tabii. Hatta o suikastçıların bile ben yakalanmasını bir kumpas olarak mutlaka görüyorum. Yani evet. Çünkü onun için suikast yapmaz şey. Kennedy artık haddi aşmıştı. Yahudilerin evet. gözünde evet. ve diğer odakların gözünde. Yani evet. Dünya sistemini elinde tutanların gözünde. Ama yani bir 10 milyar dolara askıya aldı diye bir evet. başkana suikast yapmaz kimse.
Tabii
yani
tabii.
Mısır-İsrail savaşı sırasında, çok özür dilerim Halil Hüncüm.
Rica ederim.
Savaşı esnasında son üretim top mermilerinden 10 bin tane talep ediyor İsrail Halil Hüncüm. Amerika diyor ki biz stoklarımıza bakalım diyorlar Pentagon. Stoklara bakılıyor ve yeterli miktarda top mermisinin olmadığı bilgisi veriliyor Tel Aviv'e. Tel Aviv'den bir gün sonra gelen cevap ne biliyor musun? Benim tüylerim diken diken olmuştu ya bunu işittiğimde. Hawaii'deki depolarınızda diyor bahsedilen tank mermilerinden 160 bin tane şu anda tutuyorsunuz diyor. Ondan sonra ben bir öğreneyim diyor başkan. Pentagon işte araştırma diyor ki hakikaten de var. Yani Pentagon bunu ya bilerek vermek istemedi ya da hakikaten de bir gafletlerine geldi. Ama bilgi Tel Aviv'den geliyor. Çok çarpıcı bir, hakikaten dehşete düşüyor insan yani. Evet. Amerikan için de ülkesi içerisindeki, devlet içerisindeki bu faaliyetlerinden dolayı gerçekten.
Ben bir iki kelime daha söylemek istiyorum.
Lütfen lütfen.
Bugün bu programı yapıyoruz. Dün benim yüksek lisanstan hocam olan Ömer Faruk Harman Bey'in ölüm yıl dönümüydü. Allah birinci Allah ölüm yıl dönümüydü. Ben vefatından sonra Yörünge Dergisi'nde de zaten kendisi hakkında bir yazı yazmıştım. Buradan da bir kez daha kendisini rahmetle analım. Elinizde tuttuğunuz şu modernleşme sürecinde İstanbul Yahudileri isimli kitabı da zaten onun derslerine girdikten ve Yahudilik entelektüel düzeyde ilgimi çektikten sonra efendim böyle bir çalışma yapmaya karar vermiştim. Kendisinin Kudüs'le ilgili olarak bana söylediği şu olmuştu. Kudüs'e gittiğiniz zaman mutlaka Kudüs'ün batısına da geçin. Şimdi Batı Kudüs'te diyorlar da bazıları da diyor ki bunu da burada bir tekrar etmiş olalım. Batı Kudüs, Doğu Kudüs diye bir ayrım yapmayalım. Şimdi bu Kudüs'le ilgili gayret sarf eden çevreler var. Bunların hemen hemen birçoğunda ben bunu gördüm. Bu Batı Kudüs, Doğu Kudüs ayrımını yapmayalım. Kudüs bir bütündür. Kudüs'ün batısı diyelim, evet. Kudüs'ün doğusu diyelim, işte evet. güneyi diyelim, kuzeyi diyelim. Böyle bir yaklaşım sergiliyorlar. Kanaatimce de doğru ve uygun bir yaklaşımdır bu. Münasiptir. Kudüs'ün batısına geçin. Orada orası Yahudilerin evet. yerleştiği bölge. Yerleşim olarak da güzel bir şehir kurmuşlar. Şimdi doğrusunu söylemek gerekirse.
Sen doğusunda gezdin değil mi Aldıncığım?
Ben doğusu zaten tarihi Kudüs, Old City evet. dedikleri evet. batısını yani da gezdik biz. Özellikle Holocaust Müzesi'ne gittik. Bu Yad Vashem.
Yahudi oraya soykırımı müzesi.
Evet. Aynen, aynen Holocaust soykırım müzesi.
Çok özür dilerim. Araya giriyorum ama evet. kendilerine yapılan zulümleri dünyaya anlatma konusunda da çok başarılılar.
Çok başarılılar. Ben ufak bir ayrıntısıyla takdim edeyim.
Lütfen.
Yahudiler parayı sever deriz değil mi? Orası efendim parasız geziliyor.
Vay.
Herhangi bir evet, ücret talep etmiyorlar
propaganda,
yani.
Propaganda variyeti için.
Evet,
Hollywood
yani.
Zaten ellerinde. Evet.
Tabii.
Abi bu çok çarpıcı.
En fazla şey alırsanız, kulaklık falan alırsanız yani onun için bir para ödüyorsunuz. Hı-hı. Ama yani giriş bedavaydı. Bu da bana enteresan geldi.
Halil'cim içeride
geldi.
Neler sergiliyorlar?
Şimdi ben daha evvel Hannover'e gitmiştim. Aşağı evet. Saksonya eyaletinin evet. yönetim merkezidir. Orada bir Nazi kampını ziyaret etmiştim. Bunu da nakletmeyi uygun görüyorum.
Çok güzel olur.
Oraya da gittiğim zaman ben onun bir benzerini gördüm. Şimdi Almanya'da ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerindeki o Yahudilerin imha edildiği söylenen kamplar bugün müze olarak sergileniyor. İşte Auschwitz'teki, Hannover'de yakınlarındaki Bergen-Belsen.
Almanlar bir anlamda kendileriyle hesaplaşıyorlar.
Evet. Mesela yani. Anna Frank'ın öldürüldüğü yer, daha doğrusu öldüğü yer benim o gittiğim yermiş. Orada bir temsili mezarı vardı hatta. Anna Frank'ın hatıra defteri olan kız. Baktım şeye gittiğim zaman İsrail'e de gittiğimiz zaman, o Batı Kudüs'teki, Doğu Batı Kudüs'ün batısındaki müzeyi de gezdiğim zaman adeta Hanover'deki müzenin bir benzerini gördüm. Aynı konsept üzerine kurulmuş. Binanın şekli bile aynıydı. Fakat İsrail'dekinin özelliği şuydu. Çok daha zengin bir materyalle efendim teşhir ediliyordu adeta Nazilerin zulmü. Doğrusu hayli şeydi, güzel bir müze inşa etmişler. Ben o müzeyi ilk olarak 2012 senesinde, burada Zülfaris Sinagogu vardır, 16 Aralık 2012 idi, orayı ziyaret etmiştim. Zülfaris Sinagogu Türkiye Musevileri 500. yıl müzesi olarak hizmet verir Karaköy'de. O müzeyi ziyaret ettim de oradaki bir Türk araştırmacı, Yahudilik üzerine çalışan, çok müthiş bir müze kurmuşlar demişti Yad Vashem'de. Hakikaten güzel bir müze kurmuşlar. Orada dediğim gibi Nazi zulmü bütünüyle sergileniyor. Şimdi Ömer Bey öyle demişti. Mutlaka geçin Batı Kudüs'ün batısına ve oradaki demişti şeyi görün, ortamı görün. İki dünya arasındaki farkı bizzat kendi gözlerinizle müşahede edin demişti. Hakikaten öyle. Bugün şunu da söyleyelim. Birçok Arap ülkesinde üretilmiş, bütün Arap ülkelerinde üretilmiş olan bilgiden daha fazla bilgi üretiliyor İsrail'de. Yani niçin güçlü diyoruz İsrail'e? İşte bugün bilgi çağındayız biz.
Sadece
bilgi güçtür.
Tabii.
Ve bu çok önemli. Artık bizim dediğimiz gibi bu toplumun ideolojik saplantıları, evet, özellikle evet, genç nesillerin evet, kurtulup evet, bir an evvel bilgiyi hayatlarının merkezine koyan bir anlayışa kavuşmaları gerekiyor. Çok ve süratle de bilgi üretmemiz gerekiyor. Evet.
Sadece paraya sahip olmak artık bu dönemde evet, güçlü olmak için yeterli değil.
Hatta İbrahim Bey, şeyin de bir anlamı artık bir süre sonra kalmayacak gibi geliyor. Bakın Abdurrahman Dilipak'ın bir kitabında okumuştum ben. Hesabını yapmış bir İtalya'nın milli geliri petrolle geçinen birçok Arap ülkesinin milli gelirinden fazla. Yani sanayileşme, efendim, insan zihninin ortaya koymuş olduğu farklılıklar, yenilikler, eserler maddi açıdan bir toplumu daha güçlü kılıyor.
Tabii.
Yani biz o yüzden hani güzel bir şeydir. Petrol çıkarsa topraklarımızda enerji ihtiyacımız ortadan kalkar ama asıl bilgi üretmek gerekiyor.
Kesinlikle öyle.
Bir araştırmacımızın yıllar evvel yapmış olduğu bir araştırmada her 5 yılda bir insanlığın bilgi birikiminin 2'ye katlandığı söyleniyordu. Ve yakında diyordu 20 ayda bir 2'ye katlanacak. Allah. Evet, büyük yani, ihtimal yani şu anda biz o noktaya geldik. Bilgi o kadar hızlı ürüyor ki.
Yalnız şöyle, bilginin paylaşılması noktasında bir problem yok ama o bilginin alınıp özümsenmesi noktasında bir problem var. Evet. Umarım geri gitmiyoruzdur yani. Ha,
evet, yani bravo. Bak bu çok enteresan bir husus.
Üretilmesi ve dediğiniz gibi yani artık onun pratize edilmesi, hayata kazandırılması kesinlikle gerekiyor. Öyle. O yüzden bizim işimiz yani bilgiyi keşfetmek olmalı toplum tabii olarak. Bugün dün aynı zamanda Selahaddin Eyyubi'nin de ölüm yıl dönümüydü. Doğrusunu söylemek gerekirse ben de onu daha yeni öğrendim. Dün öğrendim. Bizim çok kıymetli bir Kudüs araştırmacısı abimiz var. Şimdi de Endülüs'le ilgileniyor. 3 tane Kudüs üzerine kitap yazdı.
Çok güzel.
Biri de Özgür Kudüs'ün Şifresi'ydi. Nurettin Taşkesen Bey. Onun dün yayınlanmış olan bir yazısı var. O yazısında Selahaddin Eyyubi'nin ölüm gününün 4 Mart olduğunu okudum. Şam'da, Dımaşk'ta bir kalenin içinde mütevazi ortamında vefat ettiğini yazıyordu.
Çok güzel.
4 Mart 1193. Bu vesileyle o büyük sultanı da rahmetle analım. Amin. Allah gani gani rahmet eylesin. Mağfireti ilahide olsun ebeden. Yaptıklarıyla bize belki de en çok Kudüs şuurunu kazandıran isim Hazreti Ömer'den sonra o olmuştur.
Kesinlikle.
Yani Kudüs-i Şerif bizim gönlümüzde apayrı manalarla müzeyyen bir şehir. Ama tekrar söylüyorum, gidip görmeden Kudüs'ü anlayamazsınız. Adeta yemeği tarif etmek, yemeğin kesinlikle tadının çok güzel olduğunu söylemek gibi olur bu. Bu çok güzel, Kudüs çok güzel bir şehir. Ama şunu da söyleyeyim yine, söylemeden geçemeyeceğim. Kudüs'ü gezmek, tuzlu su içmekten hiçbir farkı yok, doyamazsınız. İlber Hoca'nın televizyon konuşmasında çok güzel bir sözü vardı. Ben gittim kaldım, 3 ay kaldım, doyamadım demişti. Enteresandır, Deniz Bayramoğlu da CNN ankormanı, 3 ayda da mı doyamadınız demişti bir şaşırarak, adeta taaccüple. Evet. O da yok demişti, doyamadım. Ben bu sözün altına imzamı atıyorum. Kudüs'e aylarca da kalsanız, yıllarca da kalsanız doyamazsınız.
Evet.
Lütfen başka yerlere gidecek gitmeyi düşünen dostlar, arkadaşlar, öncelikle, bizi dinleyenler, evet, oralara da gitsinler ama önce Kudüs'e gitsinler.
Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Keyifli bir söyleşi oldu. Ben de son söz olarak şunu söyleyeyim. Allah bu millete, bu ümmete daha nice Selahaddin Eyyubilere yetiştirmeyi nasip etsin. Çünkü amin, dünyanın ihtiyacı var. Selahaddin Eyyubilere, Fatihlere, Yavuzlara dünyanın ihtiyacı var. Çok teşekkür ediyoruz abi. İnşallah bir sonraki programımızda da modernleşme sürecinde İstanbul Yahudileri kitabınız üzerine konuşmak isteriz.
Eyvallah, inşallah.
Bu da önemli bir çalışma. Bunun üzerine hani İstanbul Yahudileri kimdir, Türklerle Yahudiler arasındaki ilişkiler nasıldır, bunları biraz değerlendirmek isteriz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşeceğiz inşallah.
İnşallah efendim. Çok teşekkür ederim.
Okay abi, çok teşekkür ederiz size de katkılarınız için. Kıymetli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliği ne Yolculuk programımızda değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birlikte bu hafta kıymetli bir konuğumuzu misafir ettik. Değerli yazar Mahmut Haldun Sönmezer bizimle beraberdi ve Kudüs üzerine, özellikle bugünkü İsrail üzerine ikinci bölümde konuşmaya gayret ettik. Önümüzdeki hafta tekrar kendilerini programımızda ağırlamaktan şeref duyacağız. Önümüzdeki hafta görüşene dek Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı günler diliyoruz.